Ayrım 36.
Lamartine'in başını gururla geriye atmış halde tasvir edildiği akvarel resimlerde unutulmamıştı. Abajurlar yakılmamıştı ve odayı sadece zayıf ışıklarıyla şamdanlardaki mumlar aydınlatıyordu. Dış görünüşüyle yaşını ele vermeyen Madame Lamartine, bordo renkli şatafatlı bir elbise giymişti. Tolstoy'a içtenlikle başını salladıktan sonra çevresinde oturan kadınlara döndü. Hepsi sigara içiyor, yüksek sesle gülüyor, birbirlerinin sözünü kesiyorlardı ve Tolstoy'a göre son derece kaba ve hatta terbiyesizce davranıyorlardı. Tolstoy kendilerini erkeklerle eşit gören kadınlara tahammül edemiyordu. Salonda kimin başkan olacağını tartışan birkaç gazeteci vardı. Dağınık saçlı bir delikanlı, Yakov Nikolayevich'e şiir yazdığını söyledi ve ardından boğuk sesiyle eserlerini okumaya başladı. Şiirler, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sözleriyle başlıyor, aynı sözlerle de bitiyordu. Tolstoy bunları kendince kötü bulmuştu ama yine de şairi övdü. Madame Lamartine, bakanın geciktiğini söyledi ve gözlerini melankolik bir şekilde süzerek ekledi. Benim kocam yurdumuzun refahı için kendini feda ediyor. O elinden geldiğince halkın bir kasırga gibi tehlikeli tutkusunu zapt etti. Ama dün bana vasiyetini hazırladığını söyledi. Maalesef yarınlar sis içinde. Onun yaşamının her dakikası bir kahramanlık ve belki de son... Ne kahramanlık dedi boğuk sesli şair. Göreve onurla hizmet etmek diye ekledi bir gazeteci. Maalesef özgürlüğün ilk günlerindeki şiirsellik yerini katı bir duygusuzluğa terk etti diye ekledi Madame Lamartine gözlerini indirerek. Salonda konuşulanlara yaraşır bir suskunluk oldu. Bu arada odaya iki erkek girmişti. Tolstoy küçük ağızlı ve bakışları öfke dolu, zayıf uzun boylu adamın Lamartine olduğunu anladı. Yanındaki tıknaz subayı ise ilk defa görüyordu. ''Takdim etmeme izin verirsen'' diye önce karısına sonra da konuklarına döndü Lamartine. ''Hepinize takdim etmek istiyorum. Hükümetin umudu General Eugène Cavagnac.'' Gazeteciler hareketlendiler. ''Söyleyin yurttaş Cavagnac, Milli Savunma Bakanlığını kabul edecek misiniz?'' diye sordular birbirleriyle yarışırcasına Cezayir Genel Valisi'ne. Günümüz Fransa'sında Milli Savunma Bakanlığı'nın durumu yanıltıcıdır diyerek belirsiz bir yanıt verdi Cavagnac. Görünüşte bütün ordu onun emrindedir ama gerçekte elinin altında bir tek tabur bile yoktur. Yurdumuzu her taraftan tehdit eden kargaşa ve taşkınlıklar karşısında ne yapabilir ki? Bonapartçılar, kralcılar, cumhuriyetçiler ve nihayet kudurmuş komünistler birbirleriyle ölümüne savaşmaya hazır durumdalar. Eğer geçici hükümet orduyu Paris'e geri getirir ve başkent garnizonunu yeterince güçlendirebilirse, o zaman sizi ilgilendiren sorun çözülmüş olacak. Ben bir subayım. Benim prensibimse düşünmek değil, ulusumuzun refahı ve düzeni adına hareket etmektir. Kişisel becerilerim de belki belirleyicidir. Şimdilik ulusal muhafızların pişman komutanları ve polis şefi Kosidier varsın terbiyesizlik yapsın. Kosidier'in ismini duyan bir kadın heyecanla konuştu. Bu tehlikeli demagog kemerinde iki tabanca taşıyor. Haklısınız dedi Lamartine. Geçenlerde o bu haliyle benim kabulüme geldi. Yurttaş Kosidier'e sordum. Neden tabanca taşıyorsunuz? Yoksa yaşamınızdan mı endişeleniyorsunuz? Hayır diye cevap verdi Kosidier. Benim istifamı isteyecek kadar cesur olabilecek kişiye karşılık vermeye hazır olmak istiyorum. Hiç kimse istifanızı vermenizi istemiyor ama sizin yerinize başkasını getirmeye karar verdiğimizde de bunu postayla bildireceğiz. Bundan korkmuyorum dedi polis şefi. Hiçbir postacı bana öyle bir haberi getirmeye cesaret edemez ama eğer böyle biri çıkarsa öyle karşılanacak ki bundan böyle hiç kimse aynı amaçla bana gelmeye cesaret edemeyecek. Bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz yurttaş Cavagnac? çok haklı olduğumu gösteriyor diye cevap verdi general kibirle. Benim Cezayirli askerlerime Paris'te gerçekten ihtiyaç var. Korkunç dedi abartılı bir duygusallıkla Madame Lamartine. Yaşam günden güne daha da çekilmez oluyor. Paris valisi 1. büyük devrimdeki gibi özel yurttaşlık cüzdanları sistemini tekrar yürürlüğe koydu. Ben bir bakanın karısıyım ama bu cüzdanı göstermeden belediye sarayına kocamın yanına giremiyorum. 1793 yılına ait bir parodi daha. Ne idüğü belirsiz züğürt nöbetçiler teker teker beni merdivende durduruyor ve bağırıyorlar. Cüzdanınız mı adam? Onu her yerde gösteriyorum. Dinlenme yerlerinde, salonlarda, ta kocamın odasına kadar. Ben genellikle kocamı haftada birkaç dakikalığına ziyaret ediyorum. O kadar meşgul ki belediyede geceliyor. Bir düşünün, geçenlerde merdivenden çıkarken üstü başı perişan bir nöbetçi aşağıdan ötekine bağırdı. Lamartine'in geçici karısının geçmesine izin verin. Herkes neşeyle güldü. Evet, ünlü generallerden hiç kimse Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmek istemiyor mu diye sordu Tolstoy. Evet, şimdilik. Silah çeşitlerini bile güçlükle ayırt edebilen Profesör Arago, Milli Savunma Bakanlığı'nı yönetmek zorunda. Bugün başkentte fırtınalı bir gün yaşadık diye yine başladı Tolstoy Lamartine dönerek. Kızılların 93 yılını tekrarlayacaklarını ama bu sefer birincisinden farklı olarak hak ettikleri giyotinin altında ölmek yerine kazanacaklarını düşünmüyor musunuz? Bakan Bey, bu konudaki görüşleriniz ne? Politik inançlar rüzgarın kovaladığı dalgalar gibidir diye gülümsemeye çalıştı Lamartine. Eğer onu kıyıya doğru itiyorsa bazen dibe çökebilir ama kısa bir süre için. Suyun hareketleri onu yine okyanusun enginliklerine sürükleyecektir. Ama çok şüphecisiniz. Daha da fazlası politika konusunda ateistim. Bir diplomat için de bu özellik önemli. En istikrarlı adam sizin çarınız. Evet, umarım. Devrim afeti her şeyi kasıp kavururken düzenin tek desteği Büyük Rusya olacaktır. Tolstoy başını eğdi. Başını tekrar kaldırdığında yüzüne Lamartine karşı taparcasına bir coşku ifadesi yerleştirmişti. Bu coşku, ün düşkünü, kendini beğenmiş bakanı daha karşılaştıkları ilk anda derinden etkilemişti. Ama yine de nasıl oluyor da belediye binasını havaya uçurmaya ve belki de geçici hükümet üyelerinden bazılarının kafasını kesmeye hazır olan kızıl çılgınlarla, şu aşırı demagoglarla uzlaşmayı başarıyorsunuz? Diye sordu çekingen bir tavırla Tolstoy biraz sustuktan sonra. Bu paratonerle elektrik kıvılcımı arasındaki ilişkiye benzer dedi oldukça yüksek sesle Lamartine. Gazetecilerin hepsi sanki bir kişiymişler gibi bu şaşırtıcı itirafı not defterlerine yazdılar. General Cavagnac kısa bir süre sonra Cezayir'e gideceğini söyleyerek özür diledi, herkese hitaben reverans yaptı ve Dışişleri Bakanı'nın evini terk etti. Söyler misiniz bu Cavagnac kimdir? Onun kökenini kastediyorum diye sordu Tolstoy, şiir yazmanın yanı sıra bakkalda işleten şairi. Tabii ki bir şeyler biliyorum. Bütün subaylar gibi olduğundan daha genç göstermesine rağmen artık 46 yaşında. Oldukça vasat bir kumandan olarak tanınıyor. Daha da fazlası korkak olduğu söyleniyor. Size bir sır vereceğim. Oran şehrinden bazı muzipler Cezayir'e genel vali olarak atandığını öğrendiklerinde ona bir sandık içerisinde kadın elbisesi ve iyi göndermişler. Bir teröristin oğlu ve bir komplocunun kardeşi olmasına rağmen onun aslan görünüşlü bir inek olduğunu söylüyorlar. Siz herhalde rahmetli Godefroy Cavagnac'ı hatırlıyorsunuzdur. 45'te vefat etmiş. General Cavagnac babasının ve 10. Charles'la ve Louis Philippe'e karşı mücadele etmiş, cumhuriyetçi kardeşinin adları sayesinde şimdiki hükümetin güvenini kazandı. Ama bana öyle geliyor ki bu Cavagnac inek gibi görünen bir aslan davranışı sergileyecektir. Onun kızıllara sempati duyduğunu fark etmedim dedi sessizce Tolstoy. Madame Lamartine misafirleri yemek odasına buyur etti. Cumartesi akşamı diye konuşuyordu sevinçle ve pazar sabahı kocamın evde olduğu ender saatler. Fazla gösterişli olmayan akşam yemeğinde ortak bir sohbet tutturuldu ve Lamartine yabancılarla mültecilerin yarattığı kronik sorunlardan yakınmaya başladı. Tolstoy konuyu hemen Polonyalılara çevirdi. Onlar da İrlandalılar ve Almanlar gibi çok can sıkıcı diye onayladı ev sahibi ve bu sabah Polonyalı temsilcileri kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Polonyalılar Fransa'dan ayrılmak, Almanya üzerinden Polonya'ya ulaşmak için Cumhuriyet hükümetinin kendilerine maddi imkan sağlamasını ve devlet cephaneliğinden silah verilmesini istemişler. Ben şöyle cevap verdim dedi Lamartine, Tolstoy'un yüzüne dosdoğru bakarak. Onlara para verebiliriz ve nerede harcayacaklarına karışmayız. Ama onlara silah temin edemeyiz. Çünkü bu diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağımızı ilan ettiğimiz manifestomuza aykırı. Emin olun ki köpürüp küfretmeye başladıklarında ve Fransa'nın alnında 18 yıldır bir leke olarak kalan, diğer halkları aşağılama politikasına devam ettiğini iddia ettiklerinde bile kararımdan taviz vermedim. Bu haydutlar beni tehdit ettiler diye bağırdı yüksek sesle Lamartine kızgınlıkla. Eğer Cumhuriyet hükümeti gerektiği gibi davranmazsa Polonyalılara kardeş gözüyle bakan dürüst yurtseverlere katılıp bizi devireceklermiş. Polonyalıların tehdidini hatırlayan Lamartine sesini daha da yükseltti ve sinirli jestler yaparak kalktı. Ama bütün bunlar roldü. Fransa Dışişleri Bakanı Tolstoy'un Polonyalı sığınmacılar hakkında şu anda duyduklarını Petersburg'a yetiştireceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden Lamartine adalet ve hümanizm üzerine genel geçer laflar etti. Gerçekte ise Polonyalı eylemcilere yardım etmelerinin nedeni Çarlık Rusyası'nın çıkarlarına zarar verme isteğiydi. Fransa hükümeti Polonya'nın ulusal bağımsızlık hareketini destekleyerek 1. Nikolay'ın politik ve askeri konumunu zayıflatmayı amaçlıyordu. Ben insanlara karşı büyük bir sabır ve iyi niyet gösteren bir adamım diye devam etti Lamartine Tolstoy'a bakarak. Ama artık sabrım tükendi ve onlara tam olarak şöyle cevap verdim. Eğer biz konukseverlik gösterdiklerimizin ekmeğine kadar her şeylerini bize borçlu olanların istekleri karşısında taviz verirsek, Fransa'nın bizzat Polonya'dan da küçük düştüğünü kanıtlamış oluruz. Mükemmel bir cevap dedi Tolstoy. Ama gazetecilerden biri aniden bakana yaklaşarak ve onun evinde bulunduğuna hiç aldırmadan sert bir şekilde konuştu. Siz haklı değilsiniz Bay Lamartine. 1815 antlaşmaları iptal edildi. Savaşan Fransa bağımsızlığını kazanması için Polonya'ya yardım etmek zorunda. Cumhuriyet olarak bu bizim görevimiz. Yemek odasında bir an soğuk bir sessizlik oldu, ardından bir uğultu yükseldi. Anlıyorum dedi Madame Lamartine, tahrik olmuş bir halde. Sizi buraya kana susamış bir Mara sempatizanı gönderdi. Ben Dışişleri Bakanı'nın misafir odasının bir Jacoben kahvehanesi veya onların kulüpleri gibi bir konuşma salonuna dönüştürülmesine izin veremem. Yarattığı etkiden son derece memnun kalan gazeteci kimseyi selamlamadan çıkışa yöneldi ama sükunetini koruyan Lamartine onu kapının yanında durdurdu. Gazetelerden çok korkuyordu ve edebiyatçılara karşı dal kavukluk yapıyordu. Açık fikirlere her şeyden çok önem veririm ve eminim ki bunları bana duyduğunuz samimiyetten dile getirdiniz. Aksi takdirde bu evin kapısını açmazdınız. Burada bulunan herkes cumhuriyetin ve düzenin savunucusu. İzin verirseniz dürüstlüğünüz için size teşekkür etmek istiyorum. Benim geleceğe inancım sonsuz. Bu geçici hükümetin yüksek başarısı anlamına gelir. Tolstoy evine geç saatte döndü. Bugün gördüğü ve duyduğu şeylerden gerilmişti. Bulanık bakışlarını şöminede parıldayan ateşe dikerek sabahlığıyla uzun süre oturdu. Karanlık düşüncelere dalmıştı. Ona göre devrim ölümden daha korkunçtu. Devrim onu foyasını ortaya çıkarmakla rezaletle tehdit ediyordu. Eğer kargaşa salgını, Tolstoy düşüncelerinde devrimi böyle tanımlıyordu. Diğer ülkelere geçip Rusya'ya da hakim olursa neler neler olacaktı. Viyana'ya ulaşan devrim dalgası Berlin'i de içine almak üzereydi. Fransız burjuvazisi Cumhuriyet rejimine karşı mücadele etmeye başlamıştı. Tolstoy gericiliğin bir an önce kazanması için dua ediyordu. Ama şimdilik yangın sönmeye yüz tutmuşken yakınlarda yanan binanın kıvılcımlarından tekrar alevleniyor, Prusya ve Avusturya'daki devrim demagoglara güç kazandırıyordu. Bütün bunlar benim için nasıl bir dönüm noktası olacak? Petersburg'a ve Çar'a beklemeye zaman olmadığını ispatlamalıyım. Rusya'nın müdahalesi şart. Bir an önce savaş başlamalı. Buradaki ayak takımını uslandırmak için hiç olmazsa birkaç Rus kol ordusu göndermeleri gerekiyor diye düşünüyordu Tolstoy. Sönmüş şöminenin yanındaki koltukta bu şekilde sabaha kadar kaldı. Rus serserileri Mart ayında Paris'ten kendi yurtlarına döndüler. Ünlü varlıklı A. Narishkin de Rusya'ya gitmek üzere hazırlanıyordu. Eskiden tanıdığı bilim adamı ve toprak ağası Golovin de vedalaşmak için ona uğramıştı. Artık birkaç yıldır Paris'te oturuyordu ve hain Tolstoy'un iki yüzlü çirkefliğini ortaya sermişti. Dayanamayarak kendinden geçmiş bir halde onu çok heyecanlandıran bu konu hakkında ev sahibiyle konuşmaya başladı. Narishkin somurttu. Sen Ivan Gavrilovich, av köpeği gibi ne diye bataklıkta geziyorsun? Yaşka Tolstoy'un soylu olup olmadığından sana ne? Doğruyu söylemek gerekirse o dürüst ve namuslu biri gibi Rus tahtına ve otokrasiye hizmet ediyor. Bugünün tabiriyle o bir monarşisttir. Ve onun hayal ettiği gibi bir ordu doğudan batıya doğru yürüyüp buradaki Jacoben pisliğini temizlerse işte fena olmaz. Tolstoy Metternich'e benziyor. Bakan olsaydı Selyov'u çoktan alt etmiş olurdu. Gerçek bir devlet kafası. Sen onu lekelemek mi istiyorsun? Neden? Bunu niye yapmak istiyorsun? Ama Tolstoy'un kullandığı yollar diye kızıyordu Golovin. Saçmalık. Amaca giden her yol meşrudur. Aa, sen bir cizvitsin tabii. Dipnot, cizvit, İsa Derneği denilen bir Hristiyan derneğinin üyesi. Ignatio Loyola'nın tarikatına üye değil miydin? Bazen cizvitlere hak vermemek elde değil. Onlar bizim kellelerimizi ve servetimizi tehdit etmiyor şimdilik. Çok kötü şeyler oluyor. Şubat ayında beni Narishkin'i faytondan indirerek ayak takımı için barikat kurmaya zorladılar. Düzen buna denir. Hayır, ben Tolstoy'un devrime karşı duyduğu sınırsız nefrete saygı duyuyorum. O büyük bir yurtsever. Yakov Nikolayevich'i deşifre ederek sen kızıllara yardım ediyorsun. Belki de sen onların yanındasındır. Narishkin bu varsayımda bulunduktan sonra kalkar gibi oldu ve doğrudan Golovin'in gözlerinin içine baktı. Ben sadece bir bilim adamıyım diye cevap verdi Golovin uysal bir ses tonuyla. Olup biten her şeyi gözlüyorum ve Tanrı'ya insanlara mutluluk göndermesi için gözlerim yaşararak dua ediyorum. Golovin'in sesi birden güçlenmiş, gözleri parlamıştı. Ama alçak Tolstoy'un foyasını meydana çıkarmak benim görevim ve bu konuda geri adım atmayacağım. Golovin, Narishkin'le soğuk bir şekilde vedalaştıktan sonra evine döndü ve oturup Rusya'daki kardeşine mektup yazdı. İri harflerle yazdığı her sözcüğün üzerinde tek tek durarak yavaş yavaş yazıyordu. 30 bin yabancı Paris'ten ayrıldı diye bildiriyordu. Bu arada zavallı insanlık azla yetinmek yerine kan akıtmayı tercih ediyor. Lamartine sürekli belagat sergiliyor. Şimdilik Fransızların bir Napolyon'u yok ama savaş onu doğurabilir. Bütün bu kavgadan öylesine nefret ediyorum ki evlenip ıssız bir yere yerleşmek istiyorum. Tarihte öyle günler vardır ki o çağ bakımından paha biçilmez değerde olurlar. Böyle günlerde her an yeni haberler gelir ve binlerce insanı etkileyen değişiklikler olur. Devrim böyle günleri cömertçe sunar. Paris faal ve gerilim yüklü günler yaşıyordu. Halk gece gündüz geçici hükümetin oturumlarının yapıldığı belediye sarayının önünde toplanıyordu. 9 Termidor'da Robespierre'in oğlunun Jacobenlerin yenilgisini öğrendikten sonra kendisine atmak için kullandığı pencere yas örtüsüyle örtülmüştü. Halk en despot kral 14. Louis'nin heykeline pislik atmış, Fransa'ya pahalıya patlayan bu monarkın heykelinin başına birileri soytarı şapkası geçirmişti. Belediyenin önüne her gün işsiz kalabalığı birikiyordu. Onlara yeterince ekmek, peynir ve et veriliyordu. Hükümet atölyeler kurmak için acele ediyor ve onları tıpkı gezgin muhafızlar gibi destek olarak kazanmayı umut ediyordu. Johann Stock ailesiyle birlikte Paris'e döndü. Vaugirard sokağında araba ustasının dulu ona yine kiralık bir oda verdi. Stock yeni açılan kulüplerden birinde eski dostu dokuma işçisi Cabien'le karşılaştı. Ondan Pietro di Verolli'nin İtalya'ya gittiğini ve muhtemelen ayaklanmacılara katıldığını öğrendi. Etienne Cabien, Saint-Honoré sokağındaki barikat savaşında aldığı yaranın izini Stock'a gururla gösterdi. "Sen deneyimli bir barikat savaşçısısın Stock. Ne yazık ki o günlerde bizimle birlikte Paris'te değildin. Epey barut soluyacaktın dostum. Bunlar uğruna hayatı feda etmeye değer günlerdi." Stock geciktiği için üzülüyor, hazıra konduğunu düşünüyordu. Ama etrafında olup biten her şeyi dikkatle izleyen Stock, çok kısa bir süre sonra Cabien'e şöyle dedi. "Korkarım Paris sokaklarında yeterince kan dökülmemiş." Johann, Auguste Blanqui ile görüşmeyi çok istiyordu ama önce iş bulmalıydı. Genevieve arada bir hastalanıyor, oğlu Johann kız kardeşiyle ilgileniyor ve ev işlerinde annesine yardımcı oluyordu. Brüksel'den getirdikleri para kısa sürede tükenmişti. Her şeyden önce karısı ve çocukları için ekmek parası kazanmalıydı. Stock, Clichy'deki Şubat'ta boşaltılan borçlular hapishanesinin binasında Terziler Birliği'nin ilk atölyesinin açıldığını duydu. Bir sabah erken saatlerde iş istemek üzere bu atölyenin yolunu tuttu. Clichy'deki dikiş atölyesi sıra dışıydı. Terziler ve kalfaları eskiden hücre olarak kullanılan büyük odalarda zamanın ve rutubetin kemirdiği sütunların arasında yerlere oturarak dikiş dikiyorlardı. Masa ve sandalye yoktu. Pencerelerdeki parmaklıklar kaldırılmıştı. Işık ve hava eski hapishaneye engelsiz sızıyor, küf ve amonyak kokusunu ağır ağır yok ediyordu. Çok sayıda referansa sahip olan Stock, 1839 yılında Blanqui'nin Mevsimler Birliği'ne üye olduğu için avantajlıydı. Terzilerin arasında birçok eski tanıdığıyla karşılaştı. İşçiler atölyenin yöneticilerini kendi aralarından seçiyorlardı. İçlerinden biri frig şapkalı, yüzü İncil'deki havarilerinkine benzeyen, herkesin Paul Baba dediği, sakallı, düzgün görünüşlü ihtiyar, Stock'a Terziler Birliği'ndeki düzeni uzun uzun anlattı. Her işçiden zanaatı bilmesinin dışında disiplinli ve çok özenli olması isteniyordu. Atölyedeki her şey yeni bir başlangıca göre düzenlenmişti. Dullara, öksüzlere ve hastalara yardım etmek üzere özel bir fon oluşturulmuştu. Karın bir kısmı ortak sermayeye aktarılıyordu. Böylece birliğin yakın bir gelecekte genişlemesi ve güçlenmesi hedeflenmişti. "Terziler ve kalfaları," diyordu Paul Baba, "okuma salonu, okulu ve banyosu olan bir mesken inşa etmek istiyorlar. Gelecekte bu refaha ulaşmak için zamanı ve enerjimizi zorlayarak çalışıyoruz." Stock'a öyle geliyordu ki bütün bunlar yaşamı boyunca gördüğü en güzel rüyanın gerçekleşmesiydi. Atölyedeki çalışma koşulları son derece ağır olmasına rağmen terziler kendilerini olağanüstü iyi hissediyor, birlikte hızla büyümekle kalmıyor, aynı zamanda büyük kârlar elde ediyordu. Aynı gün Stock'a iş verildi. Johann pis gri duvarın yanına oturarak dikmeye koyuldu. Mutluydu. Bugüne dek genellikle karamsar ve hüzünlü olan yüzünden gülümseme eksik olmuyordu.